Ateş yakmak. Jack London.
Ayrım 17.
Söyleşi hızını yitirip yolcular pipolarını son kez doldurup da sımsıkı denk yapılmış uyku tulumlarının bağcıkları çözülmeye başladığında Prince daha fazla bilgi edinmek için kendi arkadaşına döndü. Malumu Tekit makosenlerini çözmeye başlarken "İşte şu kovboyun neyin nesi olduğunu biliyorsun artık." diye yanıt verdi. Kovboyun yatak arkadaşına gelince "Onda besbelli ki İngiliz kanı var." Ötekilere gelince hepsi de Corur da Bui çocuklar. Tanrı bilir damarlarında kaç çeşit kan dolaşıyor. Kapının yakınındaki şu ikisi ise kitabına uygun melezler ya da Boys Brules. Yünlü eşarba sarılmış şu delikanlı da kaslarına ya da çene yapısına bakarsan anasının duman tüten çadırında gözleri yaşarmış bir İskoç. Ve başının altına kaputunu yerleştirmekte olan şu yakışıklı delikanlı da bir Fransız melezi. Sen de işittin nasıl konuştuğunu. Adam o iki kızılderilinin kendi yanında yatmasına çok bozuluyor. Senin anlayacağın, melezler Riel'in zamanında kazan kaldırınca saf kanlar ayaklanmaya bastırdı. İşte o gün bugündür yıldızları hiç barışmamıştır. Peki ama ya şu sobanın yanındaki suratsız herife ne dersin? Kalıbımı basarım İngilizce konuşamıyordur. Bütün gece ağzını açıp da tek laf etmedi. Yanılıyorsun. Yeterince İngilizce bilir o. Anlatılanları dinlerken gözlerini görmedin mi? Ben gördüm. Bununla birlikte ötekilerle uzaktan yakından hiçbir ortak yanı yok. Ötekiler kendi yerel dilleriyle konuşurken onun anlamadığı belli oluyordu. Doğrusunu istersen bu adamın neyin nesi olduğunu benim de kafam kurcalayıp duruyor. Dur bakalım, nabzını bir yoklayayım hele şunun. Malumu Tekit adamın yüzüne dik dik bakarak buyurucu bir sesle "Bir iki odun atsana şu sobaya." dedi. Adam hemen boyun eğdi bu buyruğa. Prince alçak sesle "Anlaşılan bir yerlerde burnunu sürtüp yola getirmişler bu herifi." dedi. Malumu Tekit onaylarcasına kafasını salladı. Çoraplarını çıkardı, öteye beriye uzanmış olan adamların arasından geçerek sobaya yaklaştı. Oradaki 20'ye yakın çift arasına ıslak çorap ve pabuçlarını astı. Sonra laf olsun diye adama sordu. Ne zaman varırsın Davson'a? Adam karşılık vermeden önce bir süre süzdü onu. Dediklerine göre 75 milmiş. Öyleyse bakarsın 2 gün sürer. Dili hafiften çalıyordu ama pek öyle kem küm etmiyordu, sözcükleri de aramıyordu. Daha önce bu ülkede bulunmuşluğun var mı? Hayır. Ya kuzeybatı bölgesinde? Evet. Oralı mısın? Hayır. Peki hangi cehennemin dibinde doğdun öyleyse be adam? Şunlardan biri değilsin sen. Malumu Tekit eliyle prensin sedirine çöreklenmiş olan iki polisi de kapsayan geniş bir çember çizerek köpek sürücülerini gösterdi. Hangi rüzgar attı seni buralara? Suratın yabancı değil. Bir yerden gözüm ısırıyor. Ama nerede gördüm bir türlü çıkaramıyorum. Bunun üzerine hiç ilgisi olmayan bir yanıt verdi adam. Ben seni tanıyorum. Böylece Malumu Tekid'in sorularının yönünü değiştirmişti. Nereden tanıyorsun? Daha önce görmüşlüğün var mı beni? Yok. Senin ortağın, o papaz. Pastolik. Uzun zaman önce o bana geldi. Seni, Malumu Tekid'i gördün mü diye sormuştu. Yiyecek de vermişti bana. O kadar uzun zaman kalmadım onunla. Benden söz ettiğini işitmedin mi hiç? Ha, demek sen şu samur kürklerle köpekleri değiş tokuş eden adamsın, öyle mi? Adam başını salladı. Silkeleyerek piposunu boşalttı. Sonra da çene çalmaya pek niyetli olmadığını anlatmak istercesine kürklerinin arasına uzanıp yattı. Malumu Tekit o zaman lambayı söndürdü ve Prince ile birlikte battaniyelerin altına kıvrıldı. Neyin nesiymiş? Bilmem ki. Lafı evirdi çevirdi, ağzıma tıkadı. Sonra da istiridye gibi kabuğuna çekiliverdi. Ama insanın merakını uyandıran bir herif. Bu adam konusunda bir şeyler çalınmıştı kulağıma. 8 yıl önce bütün kıyı halkının ağzı bir karış açık kalmıştı. Anlarsın ya, esrarengiz havalara bürünmüştü. Kara kışta kuzeyden binlerce mil uzaktan ta Bering denizi kıyıları boyunca taban teperek çıka gelmiş, ardından şeytan kovalıyormuş sanki. Nereden geldiğini hiç kimse öğrenemedi. Ama çok uzaklardan gelmiş olsa gerekti. Golovkin körfezindeki İsveç misyonerden yiyecek bir şeyler isteyip güney yolunu sorduğu sırada yorgunluktan adam akıllı bitkin düşmüştü. Biz bunları sonradan duyduk elbet. Sonra kıyı boyundan ayrılıp Norton Sound üzerinden yola çıktı. Hava korkunç, tipi mi ararsın, kasırga mı istersin, deme gitsin. Gel gelelim Herifçioğlu, bin adamın kuyruğu titreteceği yerleri aşıp paçayı kurtarmayı başardı. Sen Michel'i çıkaramayıp kapağı dosdoğru pastolike atmış. İki köpek dışında yolda nesi var nesi yoksa yetinmişti. Açlıktan kuyruğu ha titretti ha titretecek durumdaydı. Yola yeniden çıkmaya can atıyordu. Peder Rubo ona kumanya vermiş ama köpek verememiş. Çünkü o sırada kendisi de yolculuğa çıkmak üzereydi. Bunun için de benim oraya gelmemi bekliyordu. Bizim Bay Ulises köpeksiz yola çıkılamayacağını çok iyi bildiğinden günlerce sızlanarak dolaşmış durmuş ortalıkta. Kızağında yığınla güzel kürk varmış. Sen de bilirsin, deniz samuru ağırlığınca altın değerindedir. O sırada pastolikte köpekleri olan ihtiyar, bir tüccar, bir Rus şiloku varmış. Uzatmayalım, Altakya Verkülat derken uzun sürmemiş pazarlık. Bizim yabancı güney yönünde hızla yol alan yeni bir köpek sürüsüyle birlikte çekip gitmiş. Bu arada bütün o güzelim samur kürklere Bay Şilok konmuş. Ben gördüm o kürkleri. Eşsiz güzellikte parçalardı. Şöyle bir hesaplayınca anladık ki köpek başına en azından bir 500 doları cebe indirmişti herif. İşin garibi bizim yabancı deniz samurunun değerini bal gibi de biliyordu. Hangi soydan olduğunu bilemem ama şurası bir gerçek ki herif kızılderili. Gerçi ağzından dirhemle laf çıkıyor ama konuşmasına bakarsan beyazlarla düşüp kalktığı şıp diye anlaşılıyor. Neyse, denizdeki buzlar çözüldükten sonra azık almak için Nunivak adasına uğradığı haberi geldi. Sonra kayıplara karıştı. İşte 8 yıldan bu yana buralarda ilk kez boy gösteriyor. Peki şimdi nereden çıka geldi acaba bu adam? Ve orada ne yaptı? Ve de neden geldi? Adam bir kızılderili, bilinmeyen bir yerlerde düşüp kalkmış ve disiplinden geçirilmiş. Bir kızılderili için yadırganacak bir durum. Al işte prens, kuzeyin bir sırrı daha. Çöz bakalım çözebilirsen. Prens, eksik olma diye yanıtladı. Çözmem gereken sırlar bana yeter de artar bile. Malumu tekit çok geçmeden horul horul uyumaya başlamıştı. Ama genç maden uzmanı gözlerini karanlığa dikmiş, kanını kaynatan garip coşkunluğun yatışmasını bekliyordu. Ve sonunda o da uyuyakaldı. Ama beyni hala çalışmaya devam etti. Düşünde uçsuz bucaksız bilinmeyen beyazlıkta dolaştı. Bitip tükenmek bilmeyen yollarda köpeklerle birlikte uğraşıp didindi. Bir takım adamların yaşayışlarını, çektikleri çileleri, erkekçe ölüşlerini gördü. Ertesi sabah gün ışımazdan saatlerce önce köpek sürücüleriyle polisler Dawson'a doğru yola çıktılar. Ne var ki majestelerinin çıkarını gözeten ve uyruğundakilerin yazgısına çeki düzen veren yetkililer postacılara dinlenecek çok az zaman tanıyorlardı. Çünkü daha bir hafta ya geçmiş ya geçmemişti ki Saltwater'a götürülmek üzere ağır ağır paket ve mektup yükleriyle Stuart River'da yeniden boy gösterdiler. Her nasıl olduysa bu kez köpekleri yenileriyle değiştirmeyi akıl edebilmişlerdi. Ama ne de olsa onlar birer köpekti. Adamlar dinlenebilmek için şöyle ya da böyle bir konak yeri ummuşlardı. Ayrıca bu Klondike denilen yer kuzey ülkesinin yeni kurulmuş bir bölgesiydi. Geçerken Golden City'ye şöyle bir göz atmak istemişlerdi. Burada altın tozu su gibi akıyor, dans salonlarında bitmek tükenmek bilmeyen çılgınlıklar gırla gidiyordu. Ne var ki önceki gelişlerinde yaptıkları gibi çoraplarını kuruttular. Akşam pipolarını keyifle tüttürdüler. Hatta içlerinde yürekli olan bir iki kişi tabanları yağlamayı balta girmemiş rakiler üzerlerinden doğuya, oradan da Mackenzie Vadisi yoluyla Chippewyan ülkesinde yeniden maden ocaklarında çalıştıkları topraklara gitmeyi tasarladılar. İkisi üçü ise hizmet süreleri bitince evlerine bu yoldan dönmeyi düşünüyorlardı. Tıpkı tatil gününü ormanda piknik yaparak geçirmek isteyen bir kentli gibi, onlar da tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacakları günü iple çekmeye başlamışlardı. Samur Kürkçü çok rahatsız görünüyordu. Konuşmalara ilgisiz kaldı. Malumu tekidi bir kıyıya çekti ve bir süre mırıl mırıl bir şeyler konuştu. Bu sırada prens göz ucuyla kaşamak bakışlar fırlatıyordu onlara. İki adam başlıklarını ve eldivenlerini giyip de dışarı çıkınca durum daha da esrarengiz bir havaya büründü. Geri geldiklerinde Malumu Tekit altın terazisini masanın üstüne koydu ve 60 ons altın tarttıktan sonra yabancının torbasına boşalttı. Az sonra köpek sürücülerinin başı da katıldı onlara. Hep birlikte konuşup işi karara bağladılar. Ertesi gün Katar Irmak'tan yukarı doğru yola çıktı. Ama Samur Kürkçü yanına birkaç kilo kumanya aldıktan sonra gerisin geri Dawson'a doğru yola koyulmuştu. Prince'in soru yağmuruna karşılık Malumu Tekit, "Aslını ararsan ben de pek akıl erdiremedim," dedi. Ama zavallı herif posta hizmetinden bir an önce ayrılmak istiyordu her nedense. Gerçi kendi ağzıyla söylemedi ama kalıbımı basarım ki kendisi için hayat ve mat meselesi olmalı bu. Bilirsin, tıpkı ordudaki gibidir bu işler. 2 yıllığına göreve başlarsın, süre dolmadan önce ayrılmanın tek yolu vardır, o da özgürlüğünü parayla satın almak. Alıp başını kaçmaya kalksa o zaman da burada kalamaz. Oysa bu ülkede kalmaya can atıyor. Dawson'a geldiklerinde kafasına koymuş, öyle söyledi. Gel gelelim kimseyi tanımıyormuş. Üstelik de meteliğe kurşun atıyormuş. İki çift laf ettiği tek insan benmişim. Her neyse işte. Valiyle görüşmüş, benden parayı alacağını hesaplayarak işleri yoluna koymuş. Ödünç, biliyorsun. 1 yıl içinde borcunu ödeyeceğini söyledi. Eğer istersen bana zengin bir maden damarı gösterecekmiş. Kendisi hiç görmemiş orayı. Ama zengin bir damar olduğuna hiç kuşkusu yokmuş. Ne diller döktü görsen. Hele beni dışarıya çektiğinde dokunsan ağlayacaktı neredeyse. Yalvar yakar oldu. Ben çekip kaldırıncaya dek karların içinde dizlerime kapandı. Delirmişti sanki. İpe sapa gelmez bir şeyler geveliyordu. Yıllar yılı didinip işin sonuna geldiğini, şimdi son anda her şeyin boşa gitmesine katlanamayacağını söyledi. Hangi işin diye sordumsa da bir şey söylemedi. Belki de onu yolun öbür yarısında görevlendireceklerini sandığını söyledi. O zaman da ta 2 yıl Dawson'a gelemezmiş. Ondan sonra da artık çok geç olurmuş. Ben ömrümde görmüş değilim böylesine terelerli bir herifi. Parayı vereceğimi söyleyince kendini yeniden karların üstüne attı ve ben yine çekip kaldırmak zorunda kaldım. Bu parayı group stake olarak kabul etmesini söyledim. Sanıyor musun ki bana evet dedi. Ne gezer, ne bulursa hepsini bana vereceğini, beni düşlerimde bile göremeyeceğim bir servete kavuşturacağını söyledi. Daha bir yığın şey üzerine yemin billah etti. Şimdi düşün bir, maden ocağı için ömür tüketip ölümü göze alan bir adam bile bulduklarının yarısını olsun alacaklılarına vermeye yanaşmaz. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Prince, bu lafıma mim koy. Bak dediydi dersin. Bu ülkede biraz daha kalırsa neler olup bittiğini öğreniriz. Peki ya kalmazsa? O zaman yaptığım iyilik boşa gitmiş olur ki bu da canımı sıkar. Ayrıca 60 bilmem kaç ons altınım da havaya uçar. Soğuk havalarla birlikte uzun geceler de gelmişti. Ve güneş kuzey kar çizgisi boyunca o çok eski saklambaç oyununa başlamıştı yine. Malumu Tekid'in madene yaptırdığı paradan hala bir haber yoktu. Derken Ocak ayı başında soğuk ve puslu bir sabah ağır yükler taşıyan bir köpek kafilesi Stuart Irmağı'nın aşağısındaki kulübeye geldi. Samur Kürkçü de gelenler arasındaydı. Yanında tanrıların epey zamandan beri yaratmayı unuttukları boylu poslu bir adam daha vardı. Talihten, yiğitlikten, 500 dolarlık topraktan ne zaman söz edilecek olsa Axel Gunderson'ın adı mutlaka anılırdı. Kamp ateşi çevresinde anlatılan serin kanlılığa ve güçlülüğe ilişkin öykülerde onun adı geçmesin olacak şey değildi. Ateşini yitirmeye yüz tutmuş söyleşiler bu adamın yazgısını paylaşan kadının anılmasıyla yeniden alevlenirdi. Dedik ya, Axel Gunderson'u yaratırken tanrılar yine o eski zamanlardaki ustalıklarını göstermiş ve onu dünyanın genç olduğu günlerde doğan adamların kalıbına dökmüşlerdi.
Ayrım sonu.